Ayrım 38.
50 arabalık takım hazır olunca binme emri verdi. Uzun araba kolları nehir boyunca yola çıktığında öteki arabacılarla iddialara girdik. Tata, bırak atları ben süreyim. Senin kadar iyi sürdüğümü bilirsin, dedi prens. Doğal bir at binicisi olmasına ve her gün bu sanatı geliştirmesine karşın prens bu iddiasında haksızdı. Benim kadar iyi bir araba sürücüsü değildi. Aslında ordu içinde bunu değil 11 yaşında bir bacaksız kimse iddia edemezdi. Memnon, Tanus'a gülününce Tanus bir kere olsun beni tuttu. Taita haklı. Bu hiçbirimizin daha önce yapmadığı bir şey. Ağzını kapat da gözlerini aç şimdi. Önümüzdeki küçük bir sürüde bu garip gri renkli hayvanlar ağaçlardan düşmüş meyveleri yiyorlardı. Kulakları çok büyüktü ve biz yaklaşırken yelken gibi iki yana açıp bize dönmüşlerdi. Hortumlarını havaya kaldırdıklarını görünce kokumuzu almaya çalıştıklarını tahmin ettim. Daha önce at ya da insan kokusu duyup duymadıklarını merak ettim. Fillerin yanlarında yavruları vardı ve analar çocukları ortalarına almış koruyorlardı. Hayvanların göründükleri kadar aptal olmadıklarını anladım bunun üzerine. Arabanın arkasında duran Tanus'a, bunların hepsi dişi diye seslendim. Yavruları da yanlarında, dişileri de fazla değerli değil. Haklısın, Tanus omuzunun üzerinden ilerisini işaretti. Ama şunlara bak, şu iki tane mutlaka erkektir. Boylarına ve ellerine bak, dişleri de güneşte nasıl parlıyor. Seçtiğimiz iki yaşlı hayvana yaklaşırken onlar da bizi hissetmişlerdi ve bize doğru dönmüşlerdi. Onların gerçek boylarını ancak o an fark edebildim. Kulaklarını iki yana açtıklarında kara bir fırtına bulutu gökyüzünü örtmüş gibi oldu. Şu dişlere bak diye bağırdı Tanus. O sadece avı düşünüyordu. Ancak atlar huysuzlaşmışlardı. Bu yabancı yaratığın kokusunu almışlar, başlarını havaya kaldırıyorlar, koşumları içinde huysuzlanıyorlardı. Onları kontrolde tutup düz bir hat üzerinde koşmalarını sağlamak olanaksızdı. En büyüğü sağdaki diye bağırdı Memnun. Önce onun işini bitirelim. Yavrusu da babası kadar meraklıydı ava. Kralın emrini duydun diyerek güldü Tanus. Tamam, sağdakini avlayacağız. Ötekini de Kratos avlasın bakalım. Yumruğumu kaldırarak kolun ikiye ayrılma emrini verdim. Kratos ardında 25 araba olduğu halde sola yönelirken biz Horus'un tapınağını tutan sütunlar kadar kalın dişleri olan dev yaratığa doğru yolumuza devam ettik. Hayvanın onu rahatsız ettiğimizi anladığı anda kaçacağını sanıyorduk. Bundan önce avladığımız hiçbir hayvan durup önce bizim saldırmamızı beklememişti. Aslan bile kıstırılana ya da yaralanana kadar avcıdan kaçardı. Bu obur hayvanlar nasıl da başka türlü davranabiliyorlardı. Tanus okunu yayına takarken başı çok büyük olduğu için nişan alması çok kolay dedi. Onu kaçmasına fırsat bırakmadan tek okla öldüreceğim. O komik okun burnunun altına yaklaş bakalım. Arkamızda arabalar tek sıra halindeydi. Planımız klasik araba taktiği kullanarak tam önünde iki yana ayrılmak ve oklarımızı atarak yanından geçmek, sonra geri dönerek aynı şeyi yapmaktı. Şimdi file çok yaklaşmıştık ve o hala yerinden kıpırdamamıştı. Bu hayvanlar belki de göründükleri kadar aptaldılar. Bu çok kolay bir av olacaktı. Bu yüzden Tanus'un düş kırıklığını hissedebiliyordum. Haydi aptal herif diye bağırdı Tanus. Orada kazık gibi durma, kendini savun. Fil meydan okumayı anlamış gibiydi. Hortumunu havaya kaldırarak bizi şaşırtan ve kulaklarımızı sağır eden bir ses çıkardı. Atlar ürkerek şaha kalktılar. Ben kaburgalarımı acıtan bir şiddetle ön tahtaya savruldum. Bir an kontrolü kaybettim. Fil bir daha bağırarak koşmaya başlamıştı. Horus aşkına şuna bak diye Tanus şaşkın şaşkın gürledi. Hayvan bizden kaçacağına öfkeli bir saldırışla üzerimize doğru geliyordu. Bir attan daha hızlı ve köpeklerin kovaladığı bir leopardan daha çevikti. Tam üzerimize geldiğinde bizi arabadan almaya çalışıyormuş gibi hortumunu uzattı. Ne cüssesine ne de gözlerindeki o korkunç öfkeye inanamıyordum. Bunlar bir hayvan değil, zeki ve dikkatli bir insanın gözleriydi. Bu korkak bir hayvan değil, küstahlığımız ve cahilliğimizle meydan okumuş olduğumuz müthiş bir düşmandı. Thanos bir tek ok atabildi. Ok hayvanın alnının ortasına isabet etti. O bronz uç beynini deldiği anda olduğu yere yığılmasını bekledim. O zaman filin beyninin sandığımız yerde değil de o dağ gibi başının arkasında ve hiçbir okun delemeyeceği süngerimsi bir kemikle korunduğunu bilemezdik. Fil sendelemedi bile. Hortumunu uzattı, oku bir insanın elleriyle tutması gibi tutup çekti ve bir yana fırlattı. Sonra kanlı hortumunu sallayarak üzerimize gelmeye başladı. Hayvanın öfkesi karşısında çaresiz kalmışken Hui imdadımıza yetişti. Yandan korkunç sesler çıkararak gelirken arkasındaki okçusu hayvanın gözünün bir karış altına bir ok savurdu. Filin dikkati onlara çevrildi. Fil Hui'yi kovalamak için döndüyse de Hui atlarını dört nala sürmekte olduğu için kaçıp kurtuldu. Ondan sonraki araba o kadar talihli olamadı. Sürücü Hui kadar usta değildi ve dönüşü çok beceriksizceydi. Fil hortumunu kaldırdı, sonra bir cellatın baltası gibi savurdu. Hortum yakınındaki atın sırtına inince atın kemiklerinin kırıldığını olduğum yerden açıkça duydum. At arkadaşını da sürükleyerek yere devrilirken araba yuvarlandı ve içindekiler havaya uçup yere düştüler. Fil ön ayaklarından birini yerde yatan arabacının üstüne bastırarak hortumuyla kafasını kopardı ve sanki bir topmuş gibi fırlatıp attı. Sıradaki üçüncü araba dikkatini çekerken ben de atlarımı ağaçlığın berisine çektim. Orada durup darmadağın olmuş takımımıza baktık. Ortalık parçalanmış arabalarla doluydu ve soldaki Kratos da bizden fazla bir şey yapamamıştı. İki hayvan üzerlerindeki oklara ve akan kana karşın güçlerinden bir şey kaybetmiş değillerdi. Yaraları kendilerini daha da kızdırmış gibiydi. Ağaçlığın arasında koşuyorlar, devrilmiş arabaları ve atların leşlerini o dev tabanları altında eziyorlar, adamları havaya fırlatıp yere düştüklerinde üzerlerinden geçiyorlardı. Kratos yanımızdan geçerken müthiş bir şey diye bağırdı. İlk saldırıda 8 araba kaybettik. Tam o anda yanımızdan boş bir araba geçiyordu. Arabacılara ne olduğunu bilmiyordum. Ya düşmüşler ya da öfkeli filler tarafından çekilip alınmışlardı. Atları yakalayın diye bağırdı Thanos. Boş araba yanımıza getirildiğinde prense hemen bin bakalım dedi. Arabayı kıyıya götür ve orada bizi bekle. Lord Thanos diye prens memnun ayağa kalktı. Babasının ancak omuzuna geliyordu. Sizi bundan bana krallık falan taslama delikanlı, itiraz edeceksen git annene et. Thanos küçük prensi tek eliyle kaldırıp öteki arabaya yerleştirdi. Lord Thanos ben hakkımıza dayanarak diye memnun son bir çaba daha gösterdi yanımızda kalmak için. Arkama döndüğümde hala buradaysan ben de hakkımı kullanıp kılıcımı kıçına indiririm diyen Thanos yine fillere döndü. İkimiz de oğlanı unuttuk ondan sonra. Fil dişi toplamak mantar toplamaya benzemiyor dedim. Daha iyi bir plan yapmamız gerekecek. Bu hayvanları kafalarına ok atarak öldürmek olanaksız dedi Thanos. Yanlarından bir daha geçip bu kez kaburgalarını deneyelim. Kafalarında beyinleri yoksa ciğerleri ve kalpleri vardır herhalde. Atları koşturup akasyaların altına girerken hızlandırdım. Tam önümüzdeki fil cesetler ve at leşleri üzerinde tepinirken bizi gördü. İliklerimizi donduran o sesiyle bir daha bağırdı. Atları sürmeye devam ettim. Fil dik bir yamaçtan kayan kayalar gibi üzerimize yöneldi. Öfkesi ve acısıyla korkunç bir görünüşü vardı. Ama ben atlarımın hızını kesmedim. Sonra tam hayvanla çarpışacakken birden sola döneldim. Thanos 20 adım mesafeden arka arkaya 3 ok fırlattı. Okların üçü de omuzu arkasından girdi. Kaburgaların arasını bularak saplarına kadar etine gömüldü. Fil bu kez ölümcül bir acıyla bağırdı. Bize doğru uzandıysa da hortumunun önünden kıl payı kaçabildik. Dönüp baktığımda kaldırdığımız toz bulutunun ortasında durduğunu gördüm. Ancak bir daha bağırdığında hortumunun ucundan buhar gibi kan fışkırdı. Ciğerleri diye bağırdım. Aferin Thanos, ciğerlerine isabet ettirmişsin. Şimdi öğrendik artık. Haydi geri dönelim de bir tane daha kalbine yerleştireyim. Arabayı çevirdim, atlar hala güçlü ve istekliydiler. Haydi bakalım güzellerim bir kere daha diye seslendim. Yaşlı fil ölümcül bir yara almış olmasına karşın hiç de ölüme yakın görünmüyordu. Filin cesaretine hayranlık duyuyor, avın heyecanına kendimi kaptırdığım halde ona yaptığımız bu işkenceden utanıyordum doğrusu. Belki de bu nedenle atların hayvana biraz daha yaklaşmalarına izin vermiştim. Ona duyduğum saygıdan cesaretine cesaretle karşılık vermek istiyordum. Tam iş işten geçecekken o korkunç hortumun ancak erişebileceği mesafeden arabayı döndürerek saldırısından kurtulacaktım. Ancak tam o anda arabanın sağ tekerleği çıktı. Bir an havada bir cambaz gibi uçtum ve bu tür bir kaza ilk kez olmadığından yere kedi gibi düşmeyi öğrenmiştim. Toprak yumuşak, otlar da şilte gibi kalındı. Hiçbir yara almadan aklım başımda olarak doğruldum. Ancak o anda Tanus'un benim kadar talih olmadığını gördüm. Düştüğü yerde serilmiş, kıpırdamadan yatıyordu. Atlar kalkmışlardı. Ancak parçalanan arabanın ağırlığıyla yerlerinden kımıldayamıyorlardı. Fil atlara saldırdı ve en yakındaki bıçakın sırtını hortumunun tek hareketiyle kırdı. Bıçak acı çığlıklarla dizleri üstüne çöktü ve sabırlı hala ona bağlıydı. Fil kalın dişlerinden birini bıçağın göğsüne sokarak hayvanı havaya kaldırdı. Ben filin meşgul olduğu o sırada kaçmalıydım. Ancak sabırlı hala yara almış değildi. Onu bırakamazdım. Filin kulakları yelken gibi açık olduğundan benim yan taraftan koştuğumu göremedi. Tanus'un kılıcını devrilmiş arabadan kaparak Sabırlı'nın yanına koştum. Sabırlı korkudan çılgına dönmüş, kişniyor ve arka ayakları havaya kaldırarak çifte atıyordu. Atı arabanın okuna bağlayan meşin koşumları 3 vuruşta kestim. Sabırlı artık kaçabilirdi. Sırtına atlamak için yelesinden tuttum ama hayvan o kadar ürkmüştü ki kendimi fırlatamadan uçtu gitti. Giderken omuzu bana çarpmış, ben de yuvarlanarak arabanın altına düşmüştüm. Yattığım yerden Tanus'a baktım. Arabadan 10 adım ileride yüzü toprağa yapışmış bir halde yatıyordu. Öldüğünü sandım ama tam o anda başını kaldırdı ve şaşkın bir ifadeyle çevresine bakındı. Ani bir hareketin filin dikkatini çekeceğini bildiğim için kıpırdamadan yatmasını diledim. Ancak öfkeli hayvan başımın ucunda durduğu için ses çıkarmaya cesaret edemiyordum. File baktım, zavallı bıçak dişini geçmiş duruyordu. Ve koşumlar da hortumuna dolanmıştı. Fil hareket edince parçalanmış arabayı da sürüklemeye başladı. Atı dişinin üstünden atmak istiyordu. Filin başının benden yana çevrili olmadığından emin olduktan sonra hemen yerimden fırlayıp Tanus'un yanına koştum. Kalk çabuk kalk diye kısık bir sesle fısıldayarak onu kaldırmaya çalıştım ama Tanus çok ağırdı ve henüz yarı baygındı. Yine file döndüm. At leşini parçalanmış arabayı sürükleyerek bizden uzaklaşıyordu. Tanus'un kolunu boynuma atıp başımı koltuk altına soktum ve olanca gücümle iterek ayağa kaldırdım. Tanus bana dayanıyordu ve ben de onun ağırlığıyla sallanıyordum. Kendini toparla, fil her an görecek bizi diye fısıldadım. Tanus'u çekmeye çalıştım ama bir adım attıktan sonra inleyerek bana yaslandı, bacağım diye homurdandı. Kıpırdatamıyorum, bileğim burkuldu sanırım. Durumumuzun ağırlığı ancak o an yüzüme bir tokat gibi çarptı. Sanırım eski korkaklık günahım beni bir kere daha pençesine alırken benim de dizlerim tutmaz oldu. Aptal herif, sen çek git diye Tanus kulağıma fısıldadı. Bırak beni, kaç, kurtar kendini. Fil kafasını kaldırıp sudan çıkmış bir köpek gibi salladı. O meşinimsi kulakları çevresine çarparken altın leşi ölü bir tavşandan daha ağır değilmiş gibi dişinin ucundan sıyrılıp bir kenara savruldu. Filin gücü inanılır gibi değildi. Bir at ve arabayı böyle kolaylıkla savurabiliyorsa benim cılız vücudumu ne yapmazdı ki? Horus aşkına kaç git buradan aptal dedi. Beni yanından itmeye çalışan Tanus ancak garip bir inatçılıkla yerimden kıpırdamadan omuzuna asılmaya devam ettim. Korkuyordum ama onu da terk edemezdim. Fil Tanus'un sesini duymuştu ve kulaklarını yelken gibi açmış bize doğru dönüyordu. Bize bakıyordu ve aramızda sadece 50 adım vardı. Fillerin görme duyusunun kör sayılabilecekleri kadar zayıf olduğunu o zaman henüz bilmiyordum. Hayvan tümüyle işitme ve koku alma duyularını kullanırdı. Sadece hareket eden şeyleri görürdü ve eğer kıpırdamadan dursaydık bizi göremeyecekti. Bizi gördü diye Thanos'un benimle birlikte çekiştirdim. Fil hareketi gördü ve bağırdı. O sesi asla unutamayacağım. Kulaklarım sağır olmuş, beynim durmuştu sanki. Hayvan üzerimize doğru koşmaya başladı. Uzun adımlarla gelirken kulakları dalgalanıyordu. Koca yaşlı kafası oklarla doluydu ve yüzünden gözyaşı gibi kan akıyordu. Her bağırışında hortumundan ciğerlerine biriken pıhtılaşmış kanı püskürtüyordu. Üzerimize bir yamaç kadar dik ve kara bir ölüm gibi gelmekteydi. Gözlerinin çevresindeki derinin kırışıklıklarını tek tek seçebiliyordum. Kirpikleri güzel bir kızınkiler kadar gürdü. Ancak gözlerinde öyle bir öfke vardı ki kalbim taş kesilmiş, ayaklarım hareketsiz kalmıştı. Tata, geliyorum Tata! Bir çocuk sesi çınlıyordu kafamın içinde. Bunun korkumun yarattığı bir hayal olduğunu biliyordum. Kulaklarıma inanamayarak önümdeki ölüm hayalinden başımı çevirdim. Ağaçlığın açık yerinden bir araba dört nala bize yaklaşıyordu. Atların başları demircinin örsüne inen balyozlar gibiydi. Kulakları geri atılmış, pembe ve ıslak burun delikleri büyümüştü. Dizginleri tutan arabacıyı göremiyordum. Hazır ol Tata! O zaman arabanın ön tahtasını ancak aşan başı görebildim. Dizginler heyecanla sıkılmaktan bembeyaz kesilmiş küçük bir çift elin içindeydi. Mem, geri dön diye bağırdım. Sözümü dinlemediği için küçük namussuzu döveceğim diye homurdandı Thanos. İkimiz de içinde bulunduğumuz tehlikeyi unutmuştuk. Memnun çüş diye bağırarak atların hızını kesti ve arabayı sert bir dönüşle tam önümüzde durdurdu. Bunu yaparken fille aramıza girmiş ve araba dönerken fil de bir an olduğu yerde durmuştu. Omuzumu Thanos'un koltuk altına sokup onu kaldırarak arabaya attım. Ben de hemen arkasından üzerine atladım. Memnun atları serbest bırakırken az daha aşağı kayıyordum ama uzanıp kenar tahtasına sıkı sıkı tutundum. Haydi Mem, deh diye bağırdı Memnun. Deh! Ürken atlar arabayı uçarcasına çekmeye başladılar. Üçümüz de arkamızdan gelen file bakıyorduk. Filin başı tüm görüntüyü kapatıyordu sanki. Uzattığı hortumundan her bağırışında üstümüze kanlar fışkırıyordu. Ne biz ondan kaçıp uzaklaşabiliyorduk ne de o bize yetişebiliyordu. Hızlarımız eşit olarak büyük ovada bir yarış başlamıştı. Sürücümüzün en küçük bir hatası bizi hendeğe yuvarlar ya da tekerleğimiz bir ağaç köküne sürtünüp parçalanırdı. Ve o zaman da fil bize yetişecekti. Ama prens arabayı usta bir sürücü gibi kullanıyor, dönüşleri tek tekerlek üzerinde yaptırıyordu. Bir tek yanlış hareket bile yapmadı ve bir anda her şey bitti. Filin göğsüne gömülen oklardan biri kalbe erişmişti. Fil ağzını ardına kadar açınca boğazından büyük bir kan sütunu fışkırdı ve o an orada öldü. Bacakları ona taşıyamadığından o koca cüsse yeri sarsan bir şiddetle devrildi. Memnun atları durdurdu, Thanos ile arabadan inip o dev gibi leşe baktı. Thanos sancıyan bacağını rahatlatmak için arabaya tutunarak kendisinin babası olduğunu bilmeyen oğluna baktı. Horus aşkına, hayatımda çok cesur gördüm ama hiçbiri senden daha cesur değildi evlat. Sonra Memnon'u kucaklayıp göğsüne bastırdı. Gözlerim yaşardığı için bundan sonrasını pek göremedim. Duygusal bir budala olduğumu bilmeme karşın ağlamama engel olamıyordum. Babanın oğlunu kucaklamasını o kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Kendimi ancak biraz toparlayabilmiştim ki uzaktan gelen alkış seslerini duydum. Hiçbirimiz bu kovalamacanın donanmanın gözleri önünde yapıldığını fark etmemiştik. Horus'un soluğu kıyıya çok yakındı ve üst güvertede kraliçeyi görebiliyordum. Bu uzaklıktan bile yüzü soluk ve ifadesi sertti. Cesaret altını savaşçının ödülüdür. Şeref ve saygınlık açısından övgü altınından bile değerlidir. Bunu sadece kahramanlar takabilir. Kraliçeye en yakın olanlar ve ordularının tüm komutanları güvertede toplanmıştık. Direğin altındaki fil dişleri savaş ganimetleri gibi dizilmişti ve tüm subaylar en şık giysileri içindeydiler. Prens, kraliçenin önünde diz çökerken borucular boruları çaldılar. Sevgili Tebam diye konuştu kraliçe. Konseyimin soylu lordları, ordumun komutan subayları, size ve benim hepinizin gözünde saygın bir yer kazanmış olan veliaht Prens Memnun'u sunuyorum. muzaffer bir generalmiş gibi davranılan 11 yaşındaki oğluna bakıp gülümsedi. Savaş alanında gösterdiği cesaret nedeniyle kendisinin 2. sınıf astsubay olarak Mavi Timsah Muhafızları alayına alınmasını istiyorum ve kendisine gurur ve saygıyla takması için cesaret altınını veriyorum. Krallık kuyumcuları zinciri Memnun'un boynuna uyacak biçimde özel olarak yapmışlarsa da ucundaki küçük altın fili ben kendi ellerimle oymuştum. Gerçek fil dişi dişleri ve yeşil taştan gözleriyle şaheser bir parça olmuştu. Güzel prensim alkışlanırken gözlerimin yine dolduğunu fark ettim. Ama bu kez ağlamamak için direndim. Öyle duygular içinde çırpınan bir tek ben değildim. Tüm o görmüş geçirmiş havalarına karşın Kratos, Remren ve Astes bile aptal aptal sırıtıyorlardı. Ve safları içinde pek çok yaşlı göz görünüyordu. Törenin sonunda mavilerin subayları tek tek gelip prensi selamladılar ve silah arkadaşları olarak kucakladılar. O akşam güneş batarken Nil kıyısında arabayla giderken Memnon birden dizginleri çekerek bana döndü. Artık alaya alındığıma göre bir askerim demektir Tata dedi. Şimdi bana kendi yayımı yapmalısın. Sana hiçbir okçuda olmayan mükemmellikte bir yay yapacağım. Çocuk bir an düşündü sonra teşekkür ederim Tata. Bu yaşamımın en mutlu günü dedi. Bunu sanki 11 yıl çok büyük bir yaşmış gibi söylüyordu. Nehirde 5. ve daha sonraları öğreneceğimiz gibi sonuncu şelale vardı. Ancak bu diğer 4'ü gibi ilerlememize engel olmadı. Çevremizdeki arazinin değişmesiyle artık sadece nehre bağlı değildik. Nil'in yeniden yükselmesini beklerken yine tarlalarımızı sürdük ama arabalarımızı geniş ova boyunca çok uzaklara gönderebiliyorduk. Hanımım fil sürülerini kovalamak ve fil dişi getirmeleri için güneye seferler düzenledi. Kuş arazisine ilk girdiğimizde bizden korkmayan o dev hayvanlar artık dağılıp kaçmışlardı. Onları her bulduğumuz yerde öyle acımasızca öldürmüştük ki bu akıllı yaratıklar derslerini çok çabuk öğrenmişlerdi. 5. şelaleye vardığımızda her iki kayıda otlayan sürüler gördük. Binlerce fili gören Tanus hemen arabaların hazırlanmasını emretti. Artık fil avlama yöntemleri geliştirmiş ve o ilk gün iki filin yarattığı felaketten korunmayı öğrenmiştik. 5. şelalede sadece 3 araba kaybederek 107 fil avladık. Ertesi gün güvertelerden baktığımızda bir tek fil bile göremedik. Arabalar fillerin açtığı yollardan sürüleri izledilerse de ilk file ancak 5 gün sonra rastlayabildiler. Artık haftalarca süren bir seferden bir tek fil dişi elde edilemeden ya da bir tek file rastlamadan dönüldüğü oluyordu. Bize sonsuz fil dişi deposu olarak görünen şey sadece bir hayaldi. Ancak güneye giden bu arabaların eli boş döndükleri de söylenemezdi.